Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şeyin başı Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Şimdi Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vettini vezzeytuni ve turisini. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla İncire ve zeytine andolsun, Sina dağına ve şu emin beldeye, güvenli şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Şüphesiz senin için son olan, ilk olandan, ahiret dünyasından daha hayırlıdır. Elbette Rabbin sana verecek. Böylece sen hoşnut kalacaksın. Sen bir yetim iken seni bulup da barındırmadı mı? Ve seni yol bilmez iken doğru yola yöneltip iletmedi mi? Bir yoksul iken seni bulup da zengin etmedi mi? Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı Sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce İslam Peygamberi ve Mutahhar Ehl-i Beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 14 Azar 1404 ve Miladi Takvimle 5 Aralık 2025 Cuma. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene'yi sizler için akşam haberleri ve günün siyasi yorumunu sunacağım. Ardından Fırtınaya Dönüşen Adam podcast'i, İman Nuru, Kalıcı Itır ve Düzenli Hayatı dinleyeceksiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler. İran Cumhurbaşkanı Tayland Kralı ve Başbakan'a kutlama mesajı gönderdi. Tümgeneral Nasirzade, Hizbullah'ın karanlık ve şeytan cephesine asla teslim olmayacağını söyledi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, tek taraflı yaptırımlara karşı uluslararası günü için mesaj gönderdi. İran'ın Cenevre temsilcisi, yaptırımların toplu cezalandırma aracı ve insanlığa karşı bir suç olduğunu söyledi. İran ve Pakistan, İslamabad-Tahran-İstanbul yük treni hattının yeniden canlandırılmasının önemine vurgu yaptı. Ve Hamas, Çin'in Gazze'ye milyon dolarlık yardımına teşekkür etti. Şimdi haberler. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Tayland'ın ulusal günü dolayısıyla kral ve başbakana ayrı ayrı gönderdiği kutlama mesajında, iki ülke arasındaki 70 yıllık diplomatik ilişkilerin halklar arası 400 yıllık tarihi ve kültürel bağlara dayandığını belirtti. Mesut Pezeşkian, Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'a gönderdiği mesajda, Tayland Krallığı'nın ulusal gününü kendisini, kraliyet ailesine ve büyük Tayland halkına kutlayarak, İran ile Tayland'ın diplomatik ilişkilerinin 70 yılını kutladığını, ancak iki halk arasındaki tarihi ve kültürel bağların 400 ile aşkın bir geçmişe sahip olduğunu vurguladı. Bu tarihi sürecin iki halkın refahı ve bölgesel ile uluslararası barış ve istikrarın güçlendirilmesi yönünde devam edeceğine inandığını ifade etti. İran Cumhurbaşkanı ayrıca Tayland Başbakanı Anutin Charnwirakul'a gönderdiği mesajda da İran-Tayland ilişkilerinin 400 yıllık köklü bağlara dayandığını ve bu yıl diplomatik ilişkilerin 70. yıl dönümünün kutlandığını belirtti. Pezeşkian, mevcut tarihsel geçmiş ve potansiyeller doğrultusunda iki ülke arasında her alanda işbirliğinin daha da gelişmesini ve güçlenmesini temenni etti. İran Savunma ve Silahlı Kuvvetler Destek Bakanı, Kur'an-ı Kerim ayetlerini atıfla direnişi halk cephesinin zaferinin tek yolu olarak nitelendirdi ve Hizbullah karanlık ve şeytan cephesine asla teslim olmaz dedi. Tümgeral pilot Emir Aziz Nasirzade, şehit eşleri ve anneleri anma günüyle Hazreti Ümmülbenin Salamullah Aliha'nın vefat yıl dönümünde şehit aileleriyle yaptığı görüşmede direnişin bedeli olduğunu ve bu bedellerden birinin şehit vermek olduğunu belirtti. Ancak şehitlerin gerçek kazananlar olduğunu ve hayatlarının başından itibaren şehadetle yorulduğunu ifade etti. İran Savunma ve Silahlı Kuvvetler Destek Bakanı, düşmanın İran'ın güçlü olmasını istemediğini ve bu nedenle bilim insanlarını hedef aldığını ve altyapılara saldırdığını söyledi. Tümgeral Nasirzade, bölge ve dünya genelindeki hassas koşullara dikkat çekerek, bugün hak ve batıl cephesinin her zamankinden daha net olduğunu vurguladı. Gazze'den diğer ülkelere kadar mazlum halkların batıl cephesinin açık gözlü, açık zulüm ve zorbalığına tanıklık ettiğini belirten Tümgeral Nasirzade, günümüz dünyasında yaşanan zulüm, yağma ve kültürel çöküş örneklerini sıralayarak bugün hak cephesinin bayraktarlığını, liderin yürüttüğünü ve İran halkının yüceliği için velayet çizgisinde ilerlemesi gerektiğini ifade etti. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Birleşmiş Milletler tarafından 4 Aralık olarak ilan edilen tek taraflı zorlayıcı eylemlere karşı uluslararası gün dolayısıyla Perşembe günü yayımladığı mesajda, bu gibi uygulamaların hedef ülkelerinin tüm halkının sağlığını ve yaşamını hedef aldığını belirterek bunların insanlığa karşı suç teşkil ettiğini vurguladı. İsmail Bekai sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda 4 Aralık gününün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 79/293 sayılı kararıyla tek taraflı zorlayıcı eylemlere karşı uluslararası gün olarak ilan edildiğini hatırlattı. Bugünün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 41/128 sayılı kararıyla 4 Aralık 1986'da kabul edilen kendi kaderini tayin etme hakkı bildirgesinin yıl dönümüne denk geldiğini belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü tek taraflı zorlayıcı eylemlerin yani ekonomik, mali ve bankacılık yaptırımlarının kalkınma hakkı, yaşam hakkı, sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı ve eğitim hakkı gibi temel insan haklarını ihlal ettiğini ifade etti. Bekai, Amerika'nın başta İran olmak üzere gelişmekte olan ülke halklarına yönelik yasa dışı ve insanlık dışı yaptırımlarla işlediği bu gibi suçlardan dolayı hesap vermesi ve sorumlu tutulması gerektiğini vurguladı. İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Perşembe günü yerel saatle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda düzenlenen tek taraflı zorlayıcı eylemlerle mücadele uluslararası günü oturumunda yaptığı konuşmada bu gibi uygulamaların uluslararası ilişkiler, ticaret, yatırım ve işbirliği üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti. Amir Said İravani, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşmasında yasa dışı ve tek taraflı zorlayıcı tedbirlerin eşi görmemiş düzeyde yaygınlaştırılması, uygulanması ve yürürlüğe konulmasının ciddi ekonomik zorluklara ve insani acılara yol açtığını belirtti. İran'ın Birleşmiş Milletler temsilcisi bu gibi uygulamaların uluslararası hukukun temel ilkeleri ile Birleşmiş Milletler şartında yer alan egemen eşitlik ve iç işlerine karışmama ilkelerinin açık ihlali olduğunu vurguladı. İravani bu yasa dışı tedbirlerin aynı zamanda insan haklarını, özellikle kalkınma hakkını ihlal ettiğini ve bu hakkın gerçekleşmesini engellediğini ifade etti. Bu durumun insan haklarından tam anlamıyla yararlanmayı olumsuz etkilediğini söyledi ve ayrıca bu uygulamaların ciddi insani sonuçlar doğurduğunu, özellikle de mağdur toplulukların ilaç, sağlık hizmetleri, tıbbi ekipman ve diğer temel ihtiyaçlara erişimini engellediğini ve hedef ülkelerdeki tüm halklara felaket boyutunda yaşam koşulları dayattığını belirtti. İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nin daimi temsilcisi yardımcısı, yaptırımları toplu cezalandırma aracı ve kalkınma hakkının ihlali olarak nitelendirerek bu gibi uygulamaların tamamen yasa dışı olduğunu ve Birleşmiş Milletler şartına aykırı olduğunu belirtti. İran'ın Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi daimi temsilcisi yardımcısı Reza Dehkani, tek taraflı zorlayıcı tedbirlerle mücadele uluslararası günü özel oturumunda yaptığı konuşmada, yaptırımların toplu cezalandırma aracı olduğunu ve kalkınma hakkını ihlal ettiğini vurguladı. Bu gibi uygulamaların tamamen yasa dışı olduğunu ve Birleşmiş Milletler şartıyla çeliştiğini ifade eden Dehkani, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararının güçlendirilmesi ve bu alandaki özel raportörün görevine devam etmesinin önemine dikkat çekti. Dehkani, tek taraflı zorlayıcı eylemlerin yalnızca saldırgan ve zorlayıcı doğaları nedeniyle gayrimeşru olduğunu belirterek, bu yaptırımların çoğu zaman güç kullanımının ön adımı olduğunu söyledi ve başarılı olduklarında halkları felç ettiklerini, başarısız olduklarında ise yaptırım uygulayan ülkelerin genellikle açık saldırıya yöneldiğini ifade etti. Dehkani, tüm devletlere bu yasa dışı uygulamaları herhangi bir şekilde uygulamaktan, desteklemekten veya bunlara uymaktan kaçınmaları çağrısında bulundu ve özel raportörün bağımsız, titiz ve kanıta dayalı görevini sürdürmesinin önemini vurguladı. İran ve Pakistan, İslamabad-Tahran-İstanbul demiryolu koridorunun bölgesel bağlantı ve ticaretin geliştirilmesindeki rolünün yeniden vurgulayarak bu yük hattının canlandırılmasını belirleyici bir adım olarak değerlendirdi. Pakistan Demiryolları Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada bu ortak tutumun İran'ın İslamabad Büyükelçisi Rıza Amiri Mukaddem ile Pakistan Federal Demiryolları Bakanı Hanif Abbasi arasında gerçekleşen görüşmede dile getirildiğini ve her iki tarafça onaylandığını bildirdi. Taraflar, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ECO bünyesindeki İslamabad-Tahran-İstanbul yük treninin bu yılın sonuna kadar yeniden faaliyete geçirilmesi konusunda mütabakata vardı. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, Perşembe günü yayımladığı açıklamada, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in bu harekete yönelik 100 milyon dolarlık insani yardım açıklamasına teşekkür etti. Hamas bu adımı Gazze halkına destek ve bölgenin yeniden inşasına katkı olarak değerlendirdi. Hamas açıklamasında şu ifadeye yer verdi: "Bu cömert girişim, Çin'in Filistin halkının ayrılmaz haklarını savunmak konusundaki tarihi ve istikrarlı tutumunun bir devamıdır. Bu hakların başında özgürlük ve bağımsızlık, kendi kaderini belirleme hakkı ve başkenti Kudüs olan tam bağımsız bir Filistin devleti kurma hakkı gelmektedir." İspanya, İrlanda, Hollanda, Slovenya ve İzlanda, Siyonist rejimin Eurovision yarışmasına katılımına tepki olarak bu yarışmaya katılmayacaklarını ve boykot edeceklerini açıkladı. İngiltere'deki medya, Siyonist rejimin katılımı konusunda oylama yapılması yönündeki taleplere rağmen, üyelerin bunun yerine yarışmanın bütünlüğünü korumak için yeni kurallar kabul ettiğini bildirdi. Hollanda televizyonu, Avrotros, Siyonist İsrail'in varlığına tepki olarak yarışmayı boykot edeceğini duyurdu ve şu ifadeyi kullandı: "Bu katılım mevcut koşullarda bizim için gerekli olan kamu değerleriyle uyumlu değildir." Ve Amerikan haber sitesi Axios'un Perşembe günü ismini vermek istemeyen bazı Amerikan yetkililere dayandırdığı haberine göre, Amerika Başkanı Donald Trump 25 Aralık'taki Noel'den önce Gazze'de barış sağlanmasına yönelik planının ikinci aşamasını açıklamayı planlıyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran Radyosu'ndan akşam yayınımız günün siyasi yorumuyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuz Trump'un Venezuela'dan doğrudan bir bedel ödemeden çıkar sağlayabilip bilmemesiyle ilgili. Amerika Başkanı, Venezuela'ya karşı maksimum tehdit ve maksimum belirsizlik olarak adlandırılan bir model geliştirdi. Bu model, Trump'a siyasi, askeri ya da uluslararası düzeyde doğrudan bir bedel ödemeden caydırıcılık gücü kazandırıyor. Son aylarda Amerika Başkanı'nın Venezuela'ya yönelik tutumu, belirli bir politikadan çok bilinçli bir belirsizlik mühendisliğine benziyor. Bu modelde Trump yalnızca sert güç araçlarını kullanmakla kalmıyor, aynı zamanda anlatı inşası, belirsizlik yaratma, çelişkili sinyaller ve geçici tehditleri bir araya getirerek onun alanını Caracas'tan bölge başkentlerine ve hatta Amerika'nın güvenlik kurumlarına kadar tüm aktörler için karanlık, kaygan ve öngörmez kılıyor. Bu yaklaşımın pratik temeli Trump'ın açıkça dile getirdiği adımlardır. Venezuela hava sahasının sembolik olarak kapatılmasından Caracas'taki gizli operasyonların onaylanmasına kadar. Ancak bu adımların gerçek değeri her birinin gerçeklikle ilişkisini aşan bir şekilde çevresinde oluşturduğu belirsizlikte yatıyor. Operasyonel belirsizlik stratejisi, Trump'ın hem öngörmez görünmesini hem de her politikayı yeniden gözden geçirme esnekliğine sahip olmasını sağlayan bir koz olarak öne çıkıyor. Bu çerçevede Trump'ın Venezuela'ya karşı sergilediği tutum, açık tehdit ile fiili belirsizliğin alışılmadık bir birleşimini ortaya koyuyor. Bu yaklaşım onun açıklamalarında defalarca tekrarlandı ve artık Venezuela dosyasındaki stratejisinin temelini oluşturuyor. Cumhuriyetçi siyasetçi saldırgan bir üslupla Venezuela hava sahası ve çevresi tamamen kapalıdır diyerek havayolu şirketleri ve pilotlardan bu bölgeyi kapalı kabul etmelerini istedi. Bu güç gösterisinin yanı sıra Trump bizzat kendisinin CIA'nin Venezuela içindeki gizli operasyonlara onay verdiğini doğruladı ve bu adımın temel gerekçesini Venezuela'daki hapishaneleri boşaltmak ve kişileri Amerika'ya göndermek ile uyuşturucunun yoğun şekilde girişini engellemek olarak açıkladı. Amerika Başkanı bu operasyon hakkında ne kapsamı, ne taktik ya da stratejik hedefleri ne de nereye kadar ilerleyeceği konusunda bilgi verdi. Operasyonun varlığının kabul edilip içeriğinin gizli tutulduğu bu kontrollü bilgilendirme tarzı psikolojik baskı stratejisinin bir parçası olarak tasarlandı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, günün siyasi yorumunu dinlediniz. İran Radyo Podcast. Bu bölümde eğitim, çalışma ve direniş arasında kendi kaderlerini ve toplumlarının kaderini şekillendiren gençlerin hikayesini izliyoruz. Yahya ve İbrahim üniversite ve kampta bir şeyler inşa ederken parti anlaşmazlıkları aileleri kadar uzanıyor ve öğrenciler kutsal değerleri savunmak için sokaklara çıkıyor. Bu 1990'lar Filistin'de geçen bir hikaye. Direniş, siyasi çatışmalar ve zor seçimlerle örülü. Tarihin arka sokaklarında bazen uykusuz gecelerin yaraları ve fısıltılarıyla isimlerini zamanın taşlarına kazıyan yüzler belirir. Yahya Sinvar bir isim değil, yaşayan bir efsanedir. Yaşam halısını mücadele ve direnişle ören, yenilgilerin küllerinden doğan ve kuşatmaların ateşinde çelik olan bir adamdır. Filistin'in havasını barut ve gözyaşı kokusunun doldurduğu gençlik günlerinden kavrulmuş topraktaki ayak izleri başka bir hikaye yazdı. Dünya Gazze'yi demir parmaklıklarıyla boğulduğunda gelecek nesillere yer altında nefes almayı öğretti. Sinvar sadece bir komutan değildi. Umutsuzluktan doğan bir cesaretin sembolüdür. Hayatı maceralarla doluydu. İsrail hapishanelerinden karmaşık askeri planlara, ölümle boğuştuğu günlerden tarihin ayak izlerinin sessizliğinde nefes aldığı gecelere. Yahya'nın hikayesi Filistin ile sınırlı değil. En karanlık anlarda
içindeki küçük direniş ateşini tutunan herkese aittir. Bu podcast, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın Dikenler ve Karanfiller adlı kitabından uyarlanmıştır. Yahya Sinvar, Dikenler ve Karanfilleri 2004 yılında bir İsrail hapishanesindeyken yazmıştır. Fırtınaya dönüşen adam, yazarla aynı adı taşıyan ve hikayesi, direnişin ve fırtınaların ortasında yaşamının bir yansıması olan Yahya adında bir çocuğun hikayesini anlatıyor. O halde gelin bu unutulmaz yolculuğa hep birlikte başlayalım. Bu podcast, İran Radio Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilir, görüş bölümünde yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Önceki bölümde Yahya ve arkadaşlarının Mescid-i Aksa'yı demir çubuklarla savunan ve tehditlere rağmen yılmayan dindar ve dirençli öğrenciler olduğunu duyduk. Kardeşi Muhammed ise üniversitede ve Batı Şeria'da aktif olarak görev yapıyor ve yeni neslin direnişe hazırlanmasında ve eğitilmesinde önemli bir rol oynuyor. Öğrenci grubunun lideri İbrahim, istihbarat teşkilatı tarafından baskı ve sorgulama altında ancak direniyor ve cesaretini kaybetmiyor. Farklı Filistin hareketleri arasındaki siyasi rekabet ve görüş ayrılıkları, hatta aileler ve üniversiteler arasındaki siyasi çekişmeler yoğunlaşıyor ve bir gerginlik ortamı yaratıyor. İslami hareket hızla büyüyor. Bu da rakip grupları endişelendiriyor ve Filistin bölgelerindeki çatışmaları yoğunlaştırıyor. Ve şimdi hikaye devam ediyor. İbrahim'in edindiği bilgilerin çoğu, liderlerinden biri olan Mahmud'a, Fetih grubunun aktif öğrencileri aracılığıyla ulaşıyor. Bu durum Mahmud'un yüzünde öfke ve kızgınlık ifadesi yaratıyor. Ancak Mahmud, İbrahim'e karşı tek bir kelime bile söylemiyor. Çünkü Yahya'nın annesi bu konuda kırmızı çizgi çekmiş. İbrahim ailesine kızarsa aralarında savaş ve nifak ateşi alevlenir. Bu gelenek İbrahim'in annesinin onu terk edip Yahya'nın ailesine teslim etmesinden beri süre gelmektedir. Mahmud annesinin bu tavrının yanlış olduğuna inanır. Ve bu da Mahmud'un İbrahim ve grubunu Gazze'deki o dönemlerin siyasi ve toplumsal çatışmalarından sorumlu tuttuğunu gösteriyor. İbrahim gülümseyerek karşılık verir. Mahmud, bu çatışmalardan bizi sorumlu tutmak istiyorsun ama biz başlatmadık. Bizi henüz ulusal bir güç ve farklı bir siyasi ve toplumsal hareket olarak kabul etmeye hazır değilsin. Mahmud şöyle cevap verir. Amca, şiddete, sopalara, zincirlere ve baltalara başvuran sensin. Filistin Kurtuluş Örgütü'nü tanımıyor, silahlı mücadelenin sorumluluğunu reddediyor ve vatan hareketinin temsilcilerine saldırıyorsun. İşgalci rejim de bu durumu görüyor ve bundan faydalanıyor. İbrahim sitem dolu bir bakışla cevap verir. İşgalcilerin evlatlarımızı olduğunu söylüyor musun? Mahmud kendini savunmak için şöyle der. Seni suçlamıyorum İbrahim ama yetkililerin kişisel hedefleri olabilir. İbrahim tekrar cevap verir. Biz hiçbir zaman çatışmayı başlatmadık ve her zaman sadece savunduk. Asıl sorun bizim varlığımızı rakip bir güç olarak kabul etmemeniz. Sanki kurumların ve halkların kontrolü sadece sizin adınıza kayıtlıymış gibi. Farklı görüş ve pozisyonlara sahip rakip bir güç olduğunu kabul etmelisiniz. Askeri vali İbrahim'e ve farklı gruplardan aktivistlere her seferinde bir çağrı gönderiyor. Vali sanki son olaylardan herkes sorumluymuş gibi sitem dolu bir tonla onlara konuşuyor. İbrahim itiraz ediyor ve çatışmalarla hiçbir ilgisi olmadığını söylüyor. Vali üslubunu değiştirip şöyle diyor. İşgal altındaki bir millet olarak kendinize karşı savaşırken nasıl bağımsız olmayı düşünüyorsunuz? İbrahim her zaman aynı cevabı veriyor ve şöyle diyor. Öncelikle bu çatışmalarla hiçbir ilgim olmadığını vurguluyorum. İşgal altındaki veya kendi kurumlarıyla yaşayan tüm milletlerde farklılıklar ve çatışmalar vardır. İbrahim'in Yahya'nın gözündeki saygısı ve onuru her geçen gün artıyor. İbrahim henüz 4 yaşındayken babasını savaşta kaybedip yetim kalmıştır. Annesi de onu terk etmiş ve Yahya'nın ailesi tarafından büyütülmüş. Şimdi işgalin zorlu koşullarına ve genç yaşına rağmen İbrahim kendi kendini yetiştirmiş ve gerçek bir lider olmuştur. İşgalci rejim üniversiteye sürekli baskı yapmaya ve üniversite içinde inşaat yapılmasını yasaklamaya çalışıyor. Bu eylem öğrenciler için ciddi bir zorluk yarattı. Üniversitenin şu anda 1500'ü aşan kız ve erkek öğrencileri bu kısıtlamalarla karşı karşıya kalıyor ve yaratıcı olmaya zorlanıyor. Palmiye yapraklarından yapılmış gölgeliklerin altında ders çalışmaya devam ediyorlar. Üniversitedeki öğrenci liderlerinden biri olan İbrahim, bu faaliyetleri yakından takip ediyor ve yüreklerine bir azim ve direniş ruhu aşılıyor. Bir gün üniversiteye uyarı vermeden birkaç kamyon girip inşaat malzemeleri boşaltıyor. Bu olay üzerine hem siyasi aktivist hem de öğrenci olan İbrahim, diğer öğrencilere yardım etmek için koşarak bir duvarcı ustası rolünü üstleniyor. Birlikte çalışarak tuğladan sınıflar inşa ediyor ve uygun bir çalışma alanı sağlamak için çatılarını asbestle kaplıyorlar. Bu eylem işgalci rejimin ulusun öğrenme iradesini kontrol edemediğini ve yavaş yavaş geri çekilmeye zorlandığını gösteriyor. İbrahim, öğrenciler arasında gerçek bir lider olarak biliniyor. Derslerinde başarılı öğrenci, faaliyetlerinde öncü ve geçimini sağlamak için inşaat işlerinde çalışmaya devam ediyor. Eve döndüğünde genellikle ailesine katkıda bulunmak için yanında yiyecek, meyve veya tatlı dolu bir kap veya çanta taşıyor. Ailenin annesi onu saygı ve övgüyle anıyor ve sık sık "Seninle ne yapabilirim İbrahim? Allah senden razı olsun." diye fısıldıyor. Öte yandan silahlı direniş büyük ölçüde azaldı ve gece seyahat yasağı kaldırıldı. Artık çeşitli bölgelerde insanların gece plaja gitmesine izin veriliyor. Yahudi gezginler de özellikle cumartesi günleri fiyatlar daha düşük olduğu için alışveriş ve eğlence için otobüsle Gazze şehrine geliyorlar. Ancak bu muhafazakar şehirdeki genç Yahudi kadınların çokluğu yerel halk üzerinde derin bir olumsuz etki yarattı. İşçiler ve Yahudi işverenler arasındaki ilişkiler dostluk ve etkileşim düzeyine ulaştı. Örneğin bir işçi evlenmek için izin istediğinde işveren törene bizzat katılıyor. Bu etkileşimler bazen sarı plakalı İsrail arabalarının kampa girdiği, sürücülerin bozuk İbranice veya Arapça ile yol tarifi aradığı ve insanların itiraz etmeden yol tarifi verdiği noktaya ulaştı. Bu arada rejimin istihbarat teşkilatı kampa kademeli ve sistematik bir şekilde giriyor ve kimsenin direnecek gücü yok. İstihbarat görevlileri kişileri çağırıyor, tehdit ediyor ve işbirliği yapmaya teşvik ediyor. Bazıları atölye veya dükkan açmak gibi cazip vaatlerle ihanete sürükleniyor. Durum aşırı bir noktaya ulaştı ve bu kişilerden bazıları silahlı ve saldırgan hale geldi. Öyle ki ruhsatı olmayan biri ruhsatını bu kişiler aracılığıyla alabiliyor. Rüşvet alıyor, pahalı arabalar kullanıyor ve Şabak tarafından destekleniyorlar. Şabak, İsrail İstihbarat Teşkilatı'nın adıdır. Bu örgüt, ulusu zayıflatmak ve yok etmek için paralı askerler aracılığıyla uyuşturucu, esrar ve alkol ticareti yapmaktadır. İbrahim ve Mahmud'un varlığı nedeniyle Yahya'nın evi casusların gözetimi altındadır. Ancak fark edilmemek için amcalarının eski evinin arka kapısından zekice kaçıyorlar. Kamplara kadın paralı askerlerin sızdığına dair acı hikayeler var. İstihbarat teşkilatı için fahişelik yapan ve gençleri cinsel ilişkiye ve şantaj tuzağına düşüren kadınlar. Kuaförler, fotoğraf stüdyoları ve benzeri yerlerdeki bu yolsuzluk merkezleri ahlaki ve güvenlik çöküntülerin yuvalarına dönüşmüş durumda. Her gün kızların intihar ettiğine ve paralı askerlerinin ve dükkanların isimlerinin ifşa edildiğine dair haberler halk arasında yayılıyor. İstihbarat teşkilatının bu eylemleri ulusu yok etmek ve direnişin geleceğine dair umudu yok etmek için tasarlanmış hedefli bir plan. Bu kritik durumda işini kaybedip evsiz kaldıktan sonra kampa dönen kuzenleri Hasan sorun ve endişe kaynağı haline geldi. Evde yine endişe hakim, ancak Mahmud ve diğerleri Hasan'a normal hayata dönme şansı vermeye çalışıyor. Ancak Hasan ailesinin sıcaklığını ve sevgisini kabul etmiyor ve komşularına saygısızlık ediyor. Şikayetler artmış ve tavsiyeler işe yaramamıştır. Bir gün kayıtsız davranan Hasan geri döndüğünde İbrahim öfkeli onu evden kovar. Eşyalarını toplar ve bozuk İbranice ve Arapça küfürler savurarak ortadan kaybolur. Birkaç gün sonra Hasan'ın uyuşturucu dağıttığı, pornografik fotoğraflar ve dergiler dağıttığı haberi kampta yayıldı. Muhammed'in bazı arkadaşları Hasan'ın hiçbir denetim veya engel olmaksızın düzenli olarak Ebu Velid'in ofisini ziyaret ettiğini bildirdi. Yahya ailesinin kamptaki itibarı en önemli değerlerinden biridir. Her Filistinlinin saygı duyduğu bir şeydir. Mahmud'un fetihteki ve İbrahim'in İslami hareket içindeki konumu, başkalarını ailelerini vatansever aktivizmin ve dini azmin sembolü olarak görmelerine sebep olmuştur. Yahya'nın annesi kamptaki herkesin bu ailenin yaşam tarzına ve geleneklerine yemin ettiğini defalarca söyler, ancak aniden Hasan gelip bu itibarı zedelemek istemiştir. Hasan'ın El-Şadi kampındaki varlığının asıl kurbanı Yahya'nın kardeşi Hasan'dır. adı ve soyadı kuzeni Hasan ile benzer olduğu için sürekli Hasan Salih hakkında kötü ve şüpheli haberler duymaktadır. Hasan Salih adı her geçtiğinde dinleyiciler titrer ve Yahya'nın kardeşi Hasan'a şaşkınlık ve sorgulayıcı bakışlarla bakarlar. Hasan her seferinde kendi ve kuzeninin hikayesini en başından anlatmak zorunda kalır. Yahya ve ailesinin hayatları Hasan ve yol açtığı sorunlar hakkında konuşmakla doludur. Köydeki ve kamptaki herkes onları tanısa da bu damgadan giderek daha fazla utanır ve aşağılanırlar. Yahya ve arkadaşları bu laneti kendilerinden uzaklaştırmanın bir yolunu ararlar. Ancak bir yol bulamazlar. Bir gün Hasan'ın kardeşi İbrahim önemli bir konu hakkında konuşmak için yanına gelir. İbrahim Yahya'dan kimseye söylememesi için söz alır ve ardından ciddi bir ses tonuyla Hasan'ın ortadan kaldırılması gerektiğini söyler. Yahya bunu duyunca çok şaşırır ve İbrahim'in acısını anlasa da bunu aklından bile geçirmez. İbrahim'e bunu yapmak yerine Hasan'ı pusuya düşürüp bir şekilde yaralamalarını böylece artık insanlara zarar veremeyeceğini söyler. İbrahim kabul eder ve konuyu Yahya'nın kardeşi Hasan ile görüşürler. Hasan kabul eder ve 3 demir çubuk ve 3 maske alır. Hasan'ı pusuya yatarlar. Bir gece Hasan eve sarhoş döndüğünde saldırıya uğrar. İbrahim Hasan'ın kafasına vurur ve yere düşer. Yahya İbrahim'in elini tutar ve sakin bir şekilde sadece Hasan'ın bacaklarına vuracaktık der. İbrahim darbenin Hasan'ın kollarına ve bacaklarını da istemeden vurduğunu itiraf eder. Bu olaydan sonra Hasan çubukları ve maskeleri saklar. Ertesi sabah kampta birkaç kişinin Hasan'ı öldürmeye çalıştığına dair bir söylenti yayılır. Ancak Hasan hayatta kalır ve yaralanır. Hasan'ın kolları, bacakları ve kafatası kırılmıştır ve kliniğe kaldırılmıştır. Yahya ve arkadaşları komşularının şaşkınlığına tepki vermezler. Ancak yüzlerindeki ifade herkesin bunun kendi yaptıkları olduğunu bildiğini gösterir. Birkaç gün sonra polis evlerine gelir ve ailenin oğullarını tutuklar. Hasan'ı öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla sorguya çekilirler. Ancak her şeyi inkar ederler. 2 haftalık gözaltı süresinin ardından yeterli delil bulunmadığı için serbest bırakırlar. Hasan bu süre zarfında hala hastanededir ve kırıkları ciddidir. 2 aydan fazla hastanede kalır ve taburcu olduktan sonra bacağı o kadar aksar ki karanlıkta bile tanınır. Daha sonra beyaz bir Peugeot marka araba satın alır ve onunla gezer. O zamandan beri kampta kimse Hasan'ın skandallarından bahsetmez. Bu 85 yılında İsrail ile Ahmet Cibril liderliğindeki Genel Komuta Teşkilatı arasında bir esir takası anlaşması imzalandı. Çoğunluğu Fetih ve Ulusal Cepheden, bir kısmı da İslami Hareket'ten olmak üzere yüzlerce Filistinli esir serbest bırakılır. Bu azat edilmiş esirlerin çoğu yıllarca hapis yatmış ve uzun süredir Halk Kurtuluş Güçleri örgütü üyesiydi. Bu nesil savaşçıların serbest bırakılması ülke genelinde bir sevinç dalgası yarattı. Çeşitli yerlerde insanlar kutlamalar yaptı, birbirlerini tebrik etti ve kucaklaştı. Serbest kalmış esirlerin varlığı halkın siyasi ve güvenlik bilincini arttırdı ve siyasi tartışmalar, toplantılar ve mitingler Hatta Yahya'nın evinin atmosferi üzerinde önemli bir etki yarattı. Buna rağmen güvenlik gözetimi azalmakla kalmadı, aynı zamanda yoğunlaştı ve evleri 24 saat gözetim altında tutuldu. Aynı günlerde Yahya'nın kardeşi Muhammed, üniversitelerdeki dindar kızlardan biriyle tanışır. Yüreğinde sessiz, köklü bir ilgi filizlendi ve ona karşı giderek daha derin duygular beslemeye başladı. Bir perşembe günü Gazze'ye döner ve cuma gününe kadar ailesiyle kalır. Annesine kızdan bahseder ve ilk adımı atmak için izin ister. Anne biraz tereddüt etse de sonunda kabul eder. Sonra Muhammed bir zeyte döner ve utangaç bir şekilde kızdan birkaç dakikalığına özel bir konuşma ister. Sonra kısık bir sesle "Ailenize evlenme teklif edebilir miyim?" diye sorar. Kız onaylarcasına başını sallar. Muhammed de onların adresini alır. Ertesi cuma günü Muhammed ailesiyle birlikte evlenme teklifi etmeye gelir. Annesi, erkek kardeşleri Mahmud ve Hasan, teyzesi ve kız kardeşleri Fatıma ve Tahani ona eşlik eder. Anne kızla tanıştıktan sonra çok sevinir ve daha sonra Muhammed'e gülerek, "Şeyh Muhammed, seni hep kör bir kedi gibi sanırdım ama bizi gerçekten şaşırttın," der. Kızın ailesi kabul eder ve nişan resmen ilan edilir. Nikah vaazının daha erken okunmasına karar verilir. Ancak nikah töreninin 1,5 yıl sonra kız mezun olduktan sonra yapılması kararlaştırılır. Bu zamanlama Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve Ehl-i Beyti için çok uygundur. Ve böylece 1990'lı yıllarda Filistin'in kamplarında ve üniversitelerinde yaşanan olaylardan bir başka bölümünün sonuna geliyoruz. Yahya ve İbrahim gibi gençlerin işgalin baskısı ve günlük zorluklar arasında hem eğitim almaya, hem direnmeye, hem de ortak yaşamın onurunu korumaya çalıştıkları bir yer. Bu bölümde siyasi anlaşmazlıkların nasıl ailelere ve okullara taşındığını, öğrencilerin sınıfları nasıl kısıtlamalar altında kurduklarını ve güvenlik baskıları ile işbirlikçilerin nüfuzunun nasıl yeni acılar ve zorluklar doğurduğunu gördük. Bugünkü anlatı, büyük olayların gölgesinde şekillenen küçük hayatların içinde bir toplumun direnişini, ahlaki çatışmalarına ve zor seçimlerine dair bir bakış sundu. Bir sonraki bölümde bizimle kalın. Yahya Sinvar'ın yaşamı ve döneminin dönüşümlerine dair bir başka kesiti, değerli Diken ve Karanfil kitabına dayanarak birlikte izleyeceğiz. Bu anlatı, tarihin ve insanın deneyiminin yeni katmanlarını gözler önüne serecek. Bu hikayeyi beğendiyseniz lütfen bizi başkalarıyla tanıştırın, paylaşın, inceleyin ve yorum yapın. Herhangi bir öneriniz varsa veya gelecek bölümler için bir bölüm veya konu görmek isterseniz İran Radyosu'nun iranradio.ir adresindeki web sitesini ve resmi sosyal medya sayfalarımızı ziyaret edin ve düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Varlığınız bizim rehberimiz ve sesiniz bu dizi için bir ışık kaynağıdır. Bir sonraki bölüme kadar hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İman Nuru.
Muhterem dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine yoğun ilgileri ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıdığımız İman Nuru adlı sohbetimizin bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Yeni Rus Müslüman Bayan Saadet Han şöyle diyor: "Tebliğ sadece minbere çıkıp halka hitaben konuşma yapmak değildir. Tebliğ, İslam'ın güzel imajını aşikar etmek ve çeşitli toplumlarda halkın zihniyetini etkileyebilmektir. Mübelli ise insanın hatta dış görünüşünden hoşnut olduğu kişidir. İslam dini beşerin fıtratına en yakın dindir ve mübelliler fıtratları harekete geçirebilmelidir."
İslam dininin hakikatini keşfetmek her yeni Müslümanın izlediği engebeli bir yoldur. Ancak pek az kişi Bayan Saadet Han gibi İslam'ı en iyi ve en mükemmel dünyevi ve uhrevi yaşam inancı olarak bulmak için maceracı bir süreç izlemiştir. Bayan Han, petrokimya branşında yüksek lisans düzeyinde eğitimini tamamladı, fakat bazı baskıların yüzünden ebelik branşına yöneldi ve lisans düzeyinde eğitim aldı. Bayan Han ayrıca İslami ilimler üzerine geniş araştırma yaptı ve en son ilahiyat branşından mezun oldu.
Bayan Han eski Sovyetler Birliği'nde ilhadi inancı benimseme zorunluluğunu değerlendirerek o dönemde insanların din ve Allah boşluğundan acı çektiklerini belirtiyor. Bayan Han, eski Sovyetler Birliği'nde din karşıtı propagandalar hakkında şöyle diyor: "Devletler bize dinin afyon olduğunu ve hükümetlerin insanları zincirlemek için ürettikleri bir şey olduğunu ve bu yüzden özgür olabilmek için din zincirinden kurtulmak gerektiğini telkin ediyordu. İlginçtir ki Bayan Han, komünistlerin propagandalarının etkisi altında bu ideolojiyi benimsedi ve gerçek bir komünist oldu.
Bayan Saadet Han, Sovyetler Birliği'nin dağılmasını din ve maneviyata yönelişen başlangıç noktası olarak tanımlıyor. Fakat bu sürecin Batı fesadına bulaştığını belirtiyor. Rusya'da Ortodoks Hristiyan inancı geniş ve büyük nüfuza sahiptir ve bu yüzden birçok insan bu mezhebi benimsedi anlaşılıyor. Bayan Han böylece Hristiyanlığa yöneliyor ve bu dinin hakkında araştırma yapmaya başlıyor ve sonunda kendi tabiriyle akla bağdaşmayan teslis adında bir çıkmazla karşılaşıyor.
Bayan Saadet Han şöyle anlatıyor. Hristiyan ruhaniler de bu konuda ikna edici bir cevap bulamıyordu. Bu inançta ibadet konusunda da kadınların konumunun çok düşük olduğunu fark ettim. Erkeklerin manevi yüksek derecelere ulaşmak için evlenmemeleri gerektiği belirtiliyor. Gerçekte bu inançta kadın şeytan gibi algılanıyordu.
Böylece Hristiyanlık inancı Bayan Han'ı tatmin edemiyor. Bayan Han bu konuda şöyle diyor, sonuçta Hristiyanlık inancı benim Allah'ı arayan fıtratımı ikna edemedi. Ben hakikati bulmak istiyordum, ta ki sonunda Rusya'ya çevrilen bir cilt Kur'an-ı Kerim buldum. Gerçi mütercim Kur'an-ı Kerim'i alaylı bir şekilde ifade etmişti ama o bile beni Kur'an-ı Kerim'in mucizesine keşfetmeme yetti.
Tahran Radyosu.
Evet, Kur'an-ı Kerim vahiy kelamıdır. Öyle ki hatta bazıları alay etmek üzere bu kitabı tercüme edecek olursa, eseri okuyanların üzerine gereken etkiyi yapar. Meraklı Rus bayan, ilkin kadınlara uygun konum tanıyan bir inancı aramaya başlıyor. Bayan Han bu durumu şöyle anlatıyor. Merak etmiştim. Neden Müslüman kadınlar hicap kullanıyor? Başka dinlerin üzerinde de araştırma yaptım ve hiçbirinin İslam kadar kadının şanını yüceltmediğini fark ettim. Ben batılı ve İslami olmayan toplumları da araştırdım.
Batı liberalizmi ve komünizm aralarındaki köklü ihtilaflara rağmen herkesi kadın ve erkeğin her açıdan eşit olduğuna inanıyor. Bayan Han bu konuda şöyle açıklıyor. Komünistler kadın erkek eşitliğine inanırdı. Hatta fizyolojik açıdan kadınla erkeği ait etmiyordu ve kadınlar çöpçü, kamyon ve otobüs şoförü gibi ağır mesleklerde çalışıyordu.
Oysa İslam dininde gerçi kadın ve erkek eşit haklardan yararlanır fakat cismi, ruhsal ve sosyal konum gibi açılardan aralarında bazı farklılıklar söz konusudur ve bunların gözetilmesi gerekir. Bu yüzden İslam dini kadınların fiziksel güçleri yetmeyecek işlerde çalışmasına ve yine erkeklerin sırf zevk alacakları işleri yapmalarına şiddetle karşıdır ve toplumda kadının insani kerametine saygı gösterilmesine vurgu yapar.
İslam dininin kadınlarla ilgili bu denli ilerici ve mantıklı yaklaşımını ve öğretilerini öğrenen Bayan Saadet Han sonunda komünizmi bırakıyor ve İslam dinini benimsiyor. Bayan Han bu gelişmeyi şöyle anlatıyor. Artık Kur'an-ı Kerim'e alışmıştım ve içinde gözün pak olmasına vurgu yapıldığını öğrendim. Bu yüzden tam bir bilinç ile İslam'ı kabul ettim ve petrokimya branşında yüksek lisans yaptığım sıralarda hicab kullanmaya başladım. Gerçi Bayan Han hicabı yüzünden bazı kısıtlamalar ve tacizlerle karşılaşıyor fakat bu inancından asla el çekmiyor.
Müzik Bu arada Bayan Saadet Han birkaç Vahhabi ile tanışıyor ve bu tanışma hakiki İslam yolundan onun sapmasına yol açıyor. Bilindiği üzere bu sapkın ve bağnaz tarikatın dünya genelinde propagandaları Suud Hanedanı'nın geniş mali desteği yüzünden oldukça geniştir. Gerçi Vahhabilerin bazı görece amelleri ve şiarları yeni Müslüman olan insanlar için cazip gelebilir. Öyle ki yeni Rus bayan Müslüman Saadet Han, Vahhabiliğin inancını tebliğ etmeye çalışıyor. Ancak Vahhabi tarikatının inançları gerici ve mantıksız olduğundan Bayan Han kaderinin yönünü değiştirmeyi başlıyor.
Vahabilerin geçmişlerin mezarlarını ziyaret etmeyi yasak bilmeleri ve kadınlara karşı menfi bakışları gibi mantıksız meselelerini işaret eden Bayan Han şöyle diyor. Bu tür mantıksız konular yüzünden yeniden araştırmaya başladım ve hatta pek az kişinin adını duymuş olabileceği tarikatların üzerinde araştırma yaptım. Ancak bu tarikatların her birinde bir takım eksiklikler vardı ve ben aklıma uygun olacak bir İslam peşindeydim. Çünkü bu tarikatların hiçbiri beni tatmin edemiyordu. Sonunda bu işten yoruldum ve artık hiçbir tarikatın peşinde olmadığımı ve sadece Müslüman olduğumu söylemeye başladım. Tabii Müslüman olmaktan yorulmamıştım ve sürekli Allah'tan bu tarikatların arasında bana en doğru yolu göstermesini niyaz ediyordum.
Bayan Saadet Han İran'a seyahat ediyor ve böylece hem Şii Müslümanların inancı ile tanışmak ve hem kendince onları doğru yola hidayet erdirmek istiyor. Zira Vahhabilerin propagandalarının etkisi altında kalarak Şii Müslümanların müşrik olduğunu zannediyordu. Hatta İran'da kadınların hicabını görünce şaşırmıştı. Buna rağmen Bayan Han, İmam Hümeyni'nin düşüncelerine hayran olmuştu.
Bayan Saadet Han kendince Şia Müslümanları hidayet erdirmek için Farsça öğrenmeye başlıyor ve ardından Şii kaynakları inceliyor. Bayan Han'ın sözlerinde üzücü olan bir konu, birçok Müslümanın İslam peygamberinin Pak Ehli Beytini ve masum imamları pek az tanımasıdır. Oysa Allah Resulü bu konuda sık sık vurgu yapmıştır. İslam peygamberi bir hadiste Ehli Beyt'i Nuh gemisi gibi olduğunu, kim bu gemiye binerse kurtulacağını ve kim bundan şaşarsa sonu helak olmak olacağını buyurmuştur.
Kur'an-ı Kerim'in Şura suresinin 23. ayetinde de şöyle okumaktayız. De ki, ben buna karşılık sizden akrabalık sevgisinden başka bir ücret istemiyorum. Yeni Müslüman bayan bu konuda da şöyle diyor. Dini koruyan ve ehlibeyt fertleri olan insanlarla tanışmak benim için çok acayip bir durumdu. Çeşitli kitapları okumaya başladım ve haklarında bilgimi arttırmak istedim. Okuduğum bazı rivayetler ve hadisler çok ilginçti. Fakat bunlar sahte, İranlılar bunları kendi halkı için uydurmuşlar, diyordum. O sıralarda Rusya'ya çok gidip geliyordum ve bulgularımı kendi ülkemde Sünni tarikatların kitapları ile karşılaştırıyordum ve bu rivayetlerin ve hadislerin orada da var olup olmadığını araştırdım.
Bayan Saadet Han daha sonra Şia bir alimle tanışıyor ve onunla tartışmaya başlıyor ve aklındaki soruları sorup mantıklı ve belgelere dayalı cevaplar alıyor. Öte yandan bu alemin davranışları Bayan Han'ın Şia mezhebine ilgi duymasına sebebiyet veriyor. Sonunda yeni Rus Müslüman kadın İslam dini ve Kur'an-ı Kerim'in talimine daha iyi amel etmenin yolunu İslam peygamberinin Ehl-i Beyt'inin mektebinde buluyor.
Bayan Saadet Han bu kararı hakkında şöyle diyor. Yavaş yavaş ve Farsça ile tanıştıktan ve bazı Rus ve İranlı kaynakları okuduktan sonra Şii mezhebinin iyi olduğunu anladım ve sonunda hakikati İran'da keşfettim ve Allah'ın lütfu ile Şii oldum. Benden sonra eşim de Şii oldu ve ülkemize döndük ve orada Şiilik mezhebi için tebliğ etmeye başladık. Ben Şiilik hakkında notlar yazıyor ve öğrencilerime veriyor ve onlara yol gösteriyordum.
Böylece İlkin bir komünist olan ve Müslüman olunca İlkin Vahabi tarikatına geçen bir bayan sonunda hakiki kurtuluş yolunu Ehl-i Beyt Mektebi'nde buluyor ve bu inancı tebliğ etmeye başlıyor. Bayan Han'ın tebliğ yöntemi de İslam peygamberi ve Ehl-i Beyt fertlerinden alıntı bir yöntemdir. Bayan Han şöyle diyor, tebliğ sadece minbere çıkıp halka hitaben konuşma yapmak değildir. Tebliğ, İslam'ın güzel imajını aşikar etmek ve çeşitli toplumlarda halkın zihniyetini etkileyebilmektir. Mübelli ise insan hatta dış görünüşünden hoşnut olduğu kişidir. İslam dini beşerin fıtratına en yakın dindir ve mübelliler fıtratları harekete geçirebilmelidir.
Değerli dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin bir başka bölümünü dinlediniz. Bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi, Resulullah Bisseti'nin İnsanın talim ve tezkiyesi bağlamında peygamberlerin muazzam hareketinin ebedileşmesine sebep olduğunu belirtiyor. Bugün bu konuyu özetle ele alacağız. Peygamber insanları eğitmek ve tezkiye yapmaları için meb'us oldu. Kitabı, hikmeti öğretsin, onları tertemiz bir hale getirsin veya başka bir yerde ve onlara kitabı ve şeriatların hikmetlerini öğretmektedir. İnsanlar hem eğitmeli ve hem arındırılmalıdır ki bu gezegen ve bu büyük insanlık topluluğu sağlıklı bir aile gibi kemal yolunu kat etsin ve dünyanın hayırlarından yararlansın. Tüm nübüvvetler ve bisetlerin hedefi budur. Nübüvvette meb'us olan nebilerin her biri bu büyük talim ve terbiye hareketini dönemlerin imkanları izin verdiği kadar İlerlettiler. Fakat Hatem dini ve Hatem peygamberi bu büyük ilahi hareketi ebedileştirmelidir. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
iyi yaşamak sanatı. Değerli dinleyiciler, İyi Yaşamak Sanatı isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte dinleyelim.
Bugünkü sohbetimizde ibret alma ve başkalarına danışma meselesinin daha iyi bir yaşam için önemini ele almak istiyoruz. Hazreti Ali Aleyhisselam ibret alma ve tecrübe biriktirme konusunda şöyle buyurmuşlardır. Ben geçmiştekilerin tarihleriyle o kadar haşır neşir ve aşina oldum ki onları yaşamış gibi hissedip onların tecrübelerini elde etmiş gibiyim. İnsanın yaşamaya ve hayatta kalmaya yönelik isteği, onu en iyi yaşama yöntemini seçmesine zorluyor. İnsan tam bir ressam gibi kendi hayatını en güzel şekilde resmetmeye başlar. İnsanoğlu kendi yeteneklerini bulma, çevresindeki dünyayı tanıma, yaradanı tanıma ve etrafındaki insanlar ile en iyi şekilde iletişim kurma yollarını bulmaya çalışır. Ancak iyi yaşamak düşündüğümüz kadar kolayca elde edilebilecek bir mesele değildir.
Yaşam sorunları ve zorluklarına karşı galibiyet elde edip doğru yaşama tarzını seçmek için geçmişteki insanların hayatlarını bilmek ve bu hayat öykülerinden ibret almak kaçınılmaz gibi görünüyor. Evet arkadaşlar, geçmişteki insanların hayatı üzerinde kafa yormak ve onların deneyimlerinden yararlanmak yeni bir hayat yaşamak olarak çok faydalı olacaktır. Biz ömrümüzün değerli her anını doğru değerlendirmek için geçmişteki büyük insanların yaşam şekli, öğütleri ve tecrübelerinden en iyi şekilde yararlanmalıyız.
Hazreti Ali Aleyhisselam bu konuyla ilgili çok güzel bir ifadede bulunarak şöyle buyurmuşlardır. Ben geçmiştekilerin tarihleriyle o kadar haşır neşir ve aşina oldum ki onları yaşamış gibi hissedip onların tecrübelerini elde etmiş gibiyim. Evet değerli dinleyiciler, ibret kelimesi Arapça bir sözcük olarak geçmek anlamına gelen ibare kökünden gelmektedir. Bu da olayların yüzeyselliğine takılmayıp bir hadisenin gerçek ve derin özüne geçilmesi ve dikkate alınması anlamına geliyor. İbret almak ise geniş çaplı bir yelpaze olarak birçok konuyu kapsamına alır. Geçmişteki kavimlerin, milletlerin ve devletlerin doğuş, yükseliş ve dağılma süreçleri herkes için ibret verici bir geçmiştir. Ömrün geçmesi ve gençliğin de arkada kalması ve yaşlılık dönemine ayak basılması konusu bile kendiliğinden öğütler ve ibretler içermektedir.
Zorluk yaşayan insanların zorlu durumlardan kurtularak rahat bir döneme ayak basmaları başka insanlar için öğüt ve ibret içermektedir. İnsanların ölümü bile büyük bir ibrettir. Doğal afetler, toplumsal olaylar ve başka benzer birçok mesele de insanların yolunu aydınlatacak ve hatalara düşmesini engelleyecek ibretler içermektedir. Modern toplumlarda uyuşturucu, alkol ve psikodelik ilaçlara, haplara ve alkole olan bağımlılık, gençlerin zindeliği ve sağlamlığını ellerinden alıyor. Ateşli bir sevda ile birbirlerine vurulmalarına rağmen erkek ve kızların evlenmek için yanlış bir tercih yaptıklarını görüyoruz. Bu yanlışın sonuçları ise hayat boyunca onları rahatsız ediyor.
kimseye danışmadan bölümlerini seçen öğrenciler, yetenekleri olmadığı, hatta ilgi bile duymadıkları dallara yönelirler. Bu insanlar ise ömürlerini heder etmiş insanlar olurlar. Tamahları ve aşırı ün kazanmak için sonunda kendilerini rezil rüsva eden girişimlerde bulunan tanınmış insanları da görmekteyiz. Bu tanınmış insanlar ise toplum karşısında itibarlarını kaybediyorlar. Bu örnekler birçok, benzer örneklerin hepsi ibret verici olaylar ve tecrübelerdir aslında. Daha iyi yaşamak yöntemleri üzerinde kafa yoran akıllı insanlar, insanların eylemlerinden, tarihten ve farklı milletlerin geçmişinden dersler çıkarıp ivedilikle bir işe girmezler. Bunun tam tersi, temkinli ve ibret almak suretiyle davranırlar. Bu insanlar olayların yüzeyselliğine takılmayıp derinliğine inerler. Bu vesileyle birçok tecrübe ve deneyim elde edebilirler. İşte bu yüzden bu tür insanlar hayatlarında daha az hata yapıp başarıları günden güne artan insanlardır.
Tahran Radyosu.
Kur'an-ı Kerim'in daha iyi yaşamak, olaylardan ders çıkarmak ve öğüt dinlemek ile ilgili birçok ayeti vardır. Kur'an-ı Kerim bu gerçeğe defalarca değinmiştir. Haşr suresinin 2. ayeti şerifesinde şöyle buyurulmuştur. Ey basiret sahipleri, ibret alınız. Kur'an-ı Kerim'deki ilahi ayetlerin birçoğunda ise büyük ilahi peygamberlerin hayat hikayeleri ibret almak için anlatılmıştır. Örneğin, dünya kadar servete sahip olan, cinler ve insler hizmetinde olan, hayvanlar ile konuşabilen Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın hikayesi önemli bir nokta içerir. Bu kadar varlıklı ve imkana sahip bir peygamber hiçbir zaman bu varlığına aldanmadı ve sürekli Allahu Teala karşısında huzu ve huşu ile kulluk edip insanların refahı için çaba gösterdi.
Bir başka Kur'ani hikayede Lut kavminin hikayesidir. Bu kavim kötü davranışları seçerek Allah'ı yad etmeyi yüreklerinden sildi. Böylece ağır ilahi gazaba düçar oldu. Hazreti Musa aleyhisselam ve Firavun hikayesi bir başka peygamberlerin hikayeleri de Kur'an-ı Kerim'de sözü geçen ibret verici, öğüt dolu hikayelerdir. Bu hikayelerde ise Kur'an-ı Kerim'in hedefi salt hikaye anlatmak değil, bu hikayeler sayesinde insanlara hidayet yolunu göstermek, böylece sağlam bir kılavuz göstermek olmuştur. Buna esasen peygamberlerin hikayesinde hidayet yolunda faydalı olmayan herhangi bir ayrıntıya yer verilmemektedir. Örneğin bu Kur'ani hikayelerde doğum, ölüm tarihi, çocuk ve eş sayıları gibi ayrıntılara hiç girilmemiştir.
Kur'an-ı Kerim'de öğüt almak ve ders çıkarmak için anlatılan hikayelerden biri de Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın hikayesidir. Kur'an-ı Kerim'in Yusuf Suresinin 111. ayetinde şöyle buyurulmaktadır. Gerçekte onların hayat hikayelerinde düşünce sahibi insanlar için ibret verici dersler yer almaktadır. Evet arkadaşlar, Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın hikayesi ibret verici noktalar ile dolu bir hikayedir. Kardeşlerinin onu kıskanması ve olumsuz yıkıcı etkileri, düşmanların entrikalarının suya düşmesi, Hazreti Yusuf'un günah ve şehvetten uzak olması, Züleyha'nın rezil olması, Hazreti Yusuf'un iffeti ve benzeri gibi ibretler bu hikayede açıkça göze çarpmaktadır. Kur'an-ı Kerim'deki bu ifadeler, insanların geçmişte yaşanan olaylardan ders çıkarıp günlük hayatlarında bu tecrübelerinden yararlanmaları için anlatılmıştır. Kur'an'daki eğitici hikayeler daha iyi yaşamak yolunu aydınlatmak için anlatılmaktadır.
Akıllı insanların özelliklerinden olan geçmişteki olaylardan ibret alma ve dersler çıkarma ve bu tecrübelerden daha iyi yaşamak yönünde yararlanmasının yanı sıra başkalarına danışmak da bu tip insanların bir başka olumlu boyutudur. Yersiz gurur ve bencillik esiri olmayan bir insan ibret alma ve danışma konusunda çok etkin birisi olur. Böyle bir insan bir konuda birçok görüşü değerlendirmekten sakınmaz. Böylece en güzel yolu seçerek uygulamaya koyar. Başkalarının fikirleri ve düşüncelerinin ışığı insanın yolunu aydınlatır. Bu aydınlatma ise insanların bireysel ve toplumsal olarak hayırlı ve saadetli bir hayat sürdürmesine neden olur. Hazreti Ali aleyhisselam bu hususta şöyle buyurmuşlardır. Başkalarına danışan birisi, başka insanların akılları ve tecrübelerinden de yararlanıp daha doğru bir karar alabilir. Tabii danışmak da kendine has bir yolu ve yönteme sahiptir. Örneğin iyi düşünen, istikbali düşünen ve dakik insanlar danışmak için daha uygun insanlardır. Akıllı ve düşünce sahibi insanlara danışmak daha iyi yaşama yol açacak seçeneklerden biri sayılır.
Çin kültürüne ait bir atasözü şöyledir. Bir işi doğru bir şekilde yapmak istiyorsan 3 yaşlı insana danış. Farsça bir atasözünde ise şöyle denmektedir. Daha fazla danışan insan daha az hataya düşer. Günlerden bir gün 2 adam ırmak kenarında balık avlamakla meşgullerdi. Daha yaşlı olan adam deneyimli ve usta bir balıkçıydı. Diğer ise balıkçılıkta çaylak olan bir gençti. Deneyimli adam balık yakaladığı her defasında yanında bulunan buz kovasını atıp böylece balıkları taze tutmaya çalışıyordu. Ancak kibirli olan çaylak genç adam ise yaşlı adamdan yardım almadan kendi çabasıyla balık avlamaya çalışıyordu.
Birkaç saat geçmesine rağmen genç adam ırmaktan hiçbir balık avlayamadı ve öfkelendi. O kendi oltasına iyi bir yem takmasına rağmen tecrübesizdi. Deneyimli yaşlı adamın başarı sırrı ise zor değildi. Yanında getirdiği yemlerin yanı sıra bir torba dolusu da ekmek kırıntısı getirip iple bağlayarak suya bırakmıştı. File torbadan ekmek kırıntıları yavaş yavaş suya dökülüp balıkları etrafına topluyordu. Balıklar ise bu kalabalıkta yaşlı balıkçının oltasına takılıp avlıyorlardı. İşte bu deneyimli adam böyle bir yönteme başvurarak birçok balık avlamıştı. Ancak daha genç olan tecrübesiz adam yaşlı adama danışmamasından dolayı zamanını boşa harcayıp hiçbir balık avlayamamıştı.
Bizim çoğumuzun hayat hikayesi de anlattığımız hikayede olduğu gibidir. Özellikle de hayatlarının uzun yolunun başında olan gençler ve delikanlılar düşünce sahibi insanlara danıştıkları takdirde hayatlarında daha etkili ve olumlu adımlar atabilirler. Gençler, enerjileri, güçleri ve zindeliklerini büyüklerin tecrübeleri ve tedbirleriyle sentezlerse, öyle bir kimyaya ulaşırlar ki vücutlarındaki bakırı altına dönüştürebilirler. İşte bu yüzden din ve ahlak kılavuzları daha iyi yaşamak için herkesi, özellikle de gençleri, yaşlılar ve deneyimlilerden tecrübe biriktirmek ve ibret almaya tavsiye etmişlerdir.
Evet. Evet değerli dinleyicilerimiz, İyi Yaşamak Sanatı isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden de yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Thank you.